Ayrım 4. Çorbacı bunları söyledikten sonra hemen yanındaki bayraktardan 53. ortanın flamasını aldı. Flamaya siyah zemin üzerine kırmızı bir tüfenk nakşedilmişti. Uçları mumla burulmuş kara bıyıkları, birer hançer gibi neredeyse ta kulaklarına kadar uzanan iri yarı bir oda başı, kalabalığın içinden çıkıp bir mızrağa bağlı olan bu flamayı öpüp alnına koydu. Ardından çorbacının bir işaretiyle eşkal defteri açıldı ve yoklama yapılmaya başladı. Şaşı İsmail Ağa, Demir Topuk Süleyman Ağa, Kara Yumruk Hasan Ağa, Cehennem İlyas Ağa. Orta bayraktarının o Davudi sesiyle sanki her birine sövüyormuş gibi adını okuduğu her yeniçeri çorbacının önüne kadar geldikten sonra kollarını kavuşturup öne eğilerek selam veriyor. Ardından da iskeleye, kalyonun yanına yürüyordu. Fakat çok geçmemişti ki garip bir olaya sebep olacak bir ad okundu. Fitilli Daniel Ağa. O ana kadar homurdanan yeniçerilerin hepsi bu ad okunur okunmaz susmuştu. Derken bu güruh içinden 60 yaşlarında görünen bir nefer, sırtında esrarengiz bir torba ile ortaya geldi. Selam bile vermeden torbayı ters çevirip içindekileri yere boca ettikten sonra bağırdı. Fitilli Daniel'den geriye kalanlar işte burada. Torbadan dökülenler bir insana ait kemiklerdi. Bu rezalet karşısında çorbacı uyluk ve kaval kemiklerine, bir kurşun deliğinin göründüğü kafatasına, kaburgalara ve daha bir nice kalıntıya öfkeyle baktıktan sonra haykırdı. Fitilli Daniel eğer buysa, peki ya sen kimsin bre Teres? Bu rezaleti çıkaran yeniçeri ise büyük bir gururla cevap verdi. Benim adım Emilio Santos. Ardından yere eğilip kemikleri tek tek toplamaya ve torbasına atmaya başladı. Bu iskeletin onun için büyük önem taşıdığı açıktı. Söyledikleri ve yaptıkları büyük bir cezayı gerektiriyordu ama 53. ortanın oda başı rütbesindeki zabite, çorbacının kulağına bir şey fısıldadıktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi yoklamaya devam edildi. Esrarengiz kişinin kemiklerini doldurduğu torbasını sırtına vuran bu yeniçeri, yasak olmasına rağmen sakal da bırakmıştı. Ayrıca İspanyol yapımı çakmaklı tüfengiyle bugüne kadar kim bilir kaç bin kez ateş etmişti ki, silahının falya tavasındaki barutun tetik çekildiğinde ateş alması sonucu yüzünün sağ tarafında yanık izleri peyda olmuştu. Sakalı gibi bıyığının da sağ yanı kısaydı. Nişan almadan önce tıpkı tek gözlüler gibi sol gözüne siyah bir bant bağlardı. Çünkü ya iki gözünü birden açan ya da ikisini birden kapayabilen bu adam sadece sol gözünü bir türlü yumamıyordu. Yoldaşları onu adıyla değil sakal lakabıyla anarlardı. Anlatılanlar doğruysa 60 yaşlarında görünmesine rağmen hala dinç olduğu söylenebilecek bu yeniçeri 40 yıl içinde kimine göre 3700, bazılarına göre de 4000'den fazla adam öldürmüştü. Hayatı boyunca sadece bir kere, o da tüfekhanede bir testiye, yani cansız bir hedefe ateş ederken ıskalamıştı. İşte o günden bu yana sadece canlı hedeflere tetik çekiyor, uzun namlulu berberi tüfengiyle 600, nispeten kısa namlulu olan İspanyol yapımı çakmaklısıyla da 250 adımdan attığını vuruyordu. Yeter ki hedefi canlı olsun. Gece yarısından sonraki 4. saatte ilk horoz öttü. Yeniçerilerin yoklaması bitmiş ve son yükler, yani 53. ortanın hurçları, kalyonun ambarlarından birine istif edilmişti. Fakat yeniçeriler hala iskeledeydiler. Seyir zabiti Abuzer Reis, bu sinirli askerlerin başında bulunan oda başına ve diğer zabitlere seslenip tüfekçileri güverteye almasını söyledi. Fakat zabitlerden biri bağırdı. ''Bana bak Abuzer Reis, sen ve oda başımız sadece Allah'ın huzurunda insan olarak değil, aynı zamanda Kaptan Efendimizin huzurunda rütbe olarak da eşitsiniz. Bu yüzden haddini bil, yoksa ben sana bildiririm.'' Bu asker gülbank çekilmeden ve cenk duası okunmadan sefere çıkmaz. Yeniçeri Ocağı'nın kanunu budur. Ayrıca, Odabaşı sözlerini bitirmemişti ki, o karanlıkta seyir güvertesinden kırbacın, yani Süleyman Reis'in sesi duyuldu. "Bre adam, padişahın iradesini çiğnersin de ocağın kanununa mı uydum dersin? Sabah ezanı okunmadan önce bu gemi yola çıkacak. Ama sizinle, ama siz olmadan. Gemiye ister binin ister binmeyin. Fakat sabah olup da sizleri bu rıhtımda gören Ketü Dağınıza nasıl hesap vereceğinizi bir düşünün. O da sadrazama vereceği hesabı düşünecektir. Cenk duasını bahane edip seferden kaçan sizler de ocağın adını lekeleyeceksiniz. Hemen şimdi gelip gemide sessizce dua edebilirsiniz. Allah'ın sizi işitmesi için illa hep bir ağızdan bağırıp bir de tüfekle üç el ateş etmeniz mi gerekir?" Ortalığa bir sessizlik çöktü ama çok sürmedi. Çünkü ikinci horoz da ötmüş, sabah ezanının okunmasına az bir zaman kalmıştı. Süleyman Reis iskeleye doğru tekrar bağırdı. "Ey tüfekçiler, bilirim yiğit adamlarsınız. 53. ortanın mertliğini işitmişliğim de vardır. Bu gemiye lazımsınız. Yiğit adam feragat etmeyi bilir. Haydi girin gemiye. Bundan sonra sizin de bizim de evimiz burası." Yeniçerilerin odabaşısı yere öfkeyle tükürdükten sonra adamlarına "Haydi ağalar" dedi. "Öyle görünür ki uğurlu bir sefer olmayacak bu. Bizi yolcu etmeye gelen bile yok. O sorguçlu, ipek kaftanlı yalı adamları şimdi hala uyuyorlar. Ocağımızın şerefi için binin gemiye. Yoksa biz öksüz ve yetimlere acıyan olmaz. Haydi binin." Zaten gemiye en son binen Yeniçeri de o oldu. Ardından tersane azapları sürme iskeleyi çeker çekmez üçüncü horoz da üttü. Rüzgar Karayel tarafından esiyordu. Seyir güvertesindeki Abuzer Reis, neredeyse bir kova büyüklüğündeki feryat hunisini kulpundan tutup ağzına götürerek bağırdı. "Ales da var diye." O karanlıkta 190 kadem uzunluğundaki bu büyük kalyonda verilen bu emri pasaparola edip, ta baş kasaraya kadar ulaştıran vardiyanların sesleri duyuldu. Derken birinci vardiyadaki porsunlar, marineller ve acemi denizciler alesta beklerken, ayak altında dolaşmaları yasak olan diğerleri baş kasaraya girip meydanı onlara bıraktılar. Kıç taraftaki o devasa fener, yani geminin namusu, onuru demek olan fanus dışında güvertedeki diğer fenerlerin hepsi dümencinin ileriyi görebilmesi için söndürüldü. Usta bir denizcinin, yani bir marinelin, seren ve yelkenleri kontrol etmek için gerekli olan halatları, zifiri karanlıkta bile el yordamıyla armadorada derhal bulup fora ve volta edebilmesi şarttı. Her bir direkten sorumlu olan porsunlar, alesta diye bağırdıklarında, seyir zabiti palamarı mola etme emrini verdi. Ne aksiliktir ki, palamar iskeleden alınmadan hemen önce, Arap camiinin müezzinleri yanık sesleriyle sabah ezanını okumaya başladılar. Ne yazık ki artık günlerden salı, yani kan günüydü. Kabil'in kendi kardeşi Habil'i öldürdüğü o uğursuz gün. İşte o anda kalyonun bütün postaları ve kaplama tahtaları gıcırdadı, sanki taşıdığı günah yüküyle gemi acı içinde inliyordu. Palamar mola edildikten sonra usturmacalar çekildi. Serenler hissa edildi. Abuzer Reis'in Arriva komutuyla marineller ve diğer denizciler, dayanıklı olması için ziftle sıvanmış, ip merdivenlere benzeyen çarmıklardan direklere tırmandılar ve marsipetlere basıp serenlere yayıldılar. Kafa açıp rüzgarı yakalamak için dümen alabanda edildi ve akıntının etkisiyle kalyonun pruvası sancak tarafına doğru yavaş yavaş dönmeye başladı. Ardından pruva direğindeki tüm yelkenler ve Grandi direğinin gabya yelkeni fora edilir edilmez gümbür diyerek rüzgarla doldu. İskotalar alındıktan sonra denizciler halatlara asılıp son bir kez silkeleyerek kırışmış yelkenleri düzelttiler. Sabah karanlığında gemi rüzgarı sancak omuzluktan alıp ağır ağır yol almaya başladı. Saray burnundan dönerken tüm yelkenleri foravele edilip rüzgarı sancaktan aldığı için iskele tarafına yatan kalyon, Abbas seyriyle ahır kapı önünden sanki gizlice geçerken selam topu bile atmadı. Alacakaranlıkta onu sadece bir kayıkçı gördü. Gemilere birer ad verilmediği o dönemde, kalyonun kıç aynalığında, yaldızlı zemin üzerine siyah boyayla sağdan sola yazılmış o dört harfi, Elif, Mim, Elif ve T harflerini güçlükle okuyabildi. Amat. O uğursuz gün tersaneden kalkıp denize açılan esrarengiz kalyonun adı buydu. Eski zaman gemilerinde hele hele üç direkli bir kalyonda, reisler ve zabitler hariç mürettebatın rahat ve ferah bir ortamda yaşadığı pek söylenemezdi. Her şeyden önce, özellikle rüzgara doğru giderken gemi sürekli dalgaya bindiği için, pruva durmadan iner kalkar, vardiya değişimine kadar tayfanın kafa dinleyip uyuduğu ve yemek yediği baş kasaradaki zavallıların gönülleri bulanır, içleri dışlarına çıkardı. Alışık olmayanları canlarından bezdiren bu sallantı, geminin kıç tarafında daha az hissedildiği için, kıdemliler ve gedikliler kıç altında yatıp kalkarlardı. Tayfa bu durumu bir adaletsizlik olarak görür, belki de haklı olarak zabitlere daima kin ve kıskançlıkla bakardı. Ayrıca çukur güverteden seyir güvertesine, ancak ve ancak zabitlerden izin alındığında çıkılabilir, bu da tayfanın hoşnutsuzluğunu ve isyan duygularını kırbaçlardı. Kendileri de başkasaradan geldikleri için bu duyguya gayet aşina olan zabitler de, gülle yerine birer torba tüfek kurşunu doldurulmuş iki küpeşte topunu, tayfanın yaşama alanı olan çukur güverteye ve başkasaraya doğru işte bu yüzden yöneltip ateşe hazır halde bekletirlerdi. Fakat muhtemel bir isyanı bastırmak için alınan bu tedbir, tayfanın zaten beslediği husumeti körüklemekten başka bir işe yaramazdı. Eli sopalı porsunu elleriyle boğmaya yeminler etmiş bir gabyarın gözlerinde oynaşan vahşice pırıltı, kendisinden defalarca tokat ve tekme yediği iskele zabitini boğazlamaya kararlı bir marinelin, defalarca bileyip kıl ağısını bile çektiği bıçağın ışıltısı, yediği onca küfür ve değnekten sonra artık gaddarca sırıtan bir aceminin kalan son üç dişindeki revnak, güneş ışığı almayan başkasaradaki kör kandilin ışığını bastırırdı. Konstantiniyye'den 3 saat önce ayrılan Amat, sık sık dirise eden rüzgar nedeniyle, bazen orsasına seyrederken büyük bir foşurtuyla sık sık kafa gömdüğü için, güverteye gelen serpinti pruva neferlerini sırılsıklam etmişti. Deryayı yararak baş bodoslamasının iki yanında ak bir bıyık gibi köpükler bırakan gemi, dalgaya girip çıkarken rüzgar şiddetle uğulduyor, omurga, postalar ve kaplama tahtaları inleyip gıcırdıyor, rüzgarın etkisiyle halatlardan ıslık sesleri yükselirken, ıskotalara, prasyalara ve daha bir nice halata bağlı makaralar cırıl cırıl ötüyordu. 20 yeniçeri ateşe hazır tüfekleriyle seyir güvertesinde nöbetteyken, diğerleri ya ön güvertede hava alıyor ya da baş altındaki manga denilen koğuşta uyumaya çalışıyorlardı. Basık tavanlı ve daracık bir yer olan mangada, her biri dörder halatla tavana asılmış, üçer yataklı tam 8 ranza ile, sancakta ve iskelede ikişer parça olmak üzere 4 kolomborne topu vardı. Öyle ki mürettebat teyakkuz haline geçince tavana bağlı ipler çekilip ranzalar toplanabiliyor ve ortalık böylece neta edildiğinde lombarlar açılıp topların dışarı salya edilme imkanı doğuyordu. Fakat bu ranzalar zemine değil de tavana tutturulduğu için sürekli sallanıyorlar ve denize alışık olmayan yeniçeriler ara sıra öğürüp midelerinde ne varsa boşaltıyorlardı. Ranzalarına serdikleri ot dolu şiltelerde hem de her an çatışmaya hazır olarak yani giyinik durumda yatmak zorunda olan bu tüfekçilere birer maşrapa afyonlu şarap dağıtılınca iç bulantıları geçer gibi olmuştu. Derken mangadaki herkes uykuya daldı. Gerçi bulundukları o dar mekanda çıtları çıkmıyordu ama kabuslarında toplar gürlüyor, tüfekler patlıyor, aman dileyenlerin feryatları Allah Allah nidalarına karışıyordu. Tayfanın ancak izin alarak girebildiği seyir güvertesinin bir üstünde, yani kıç altının sancak tarafında bulunan kaptan kamarasının hemen bitişiğindeki kamara, rütbece kaptandan sonra gelen 6 zabite tahsis edilmişti. Kırbaç Süleyman ve Ali Reis sayılmazsa, seyir zabiti Abuzer Reis, gemi hekimi, oda başı ve topçu başının yaşama alanı burasıydı. Rütbece daha aşağı bazı gedikliler, yani sancak, iskele ve pruva zabitleri, topçu başçavuşu, yeniçerilerin 2 ustası ve 3 baş eskisi, vardiya çavuşları, gemi bezirganı, kahya ve hayreti mucip bir şahıs olan gemi katibi ise kıç tarafın alt dehlizinde yatıp kalkıyorlardı. Titizce bir şahıs olan gemi katibinin hayatla yegane teması sol elinin serçe parmağıydı. Uyuz, bit ve hastalık kapmamak için kapı tokmaklarına ve sürgülerine, gemi yalpalarken düşmemek için halatlara, konuşmadan önce dikkatlerini çekmek için insanların omzuna ya da sırtına hep bu parmağıyla dokunurdu. 40-45 yaşlarında görünen bu adamın sırtındaki siyah cübbenin, daha 3 gün önce koyunlardan kırkılan yünden mamul ipliğin dokunmasıyla elde edilmiş kumaştan en fazla bir gün önce dikilip henüz o sabah satın alınmış kadar yeni olduğuna bir nice Ademoğlu kalıbını basabilirdi. Oysa bu cübbe gemi katibine, sağlığında kendisi kadar titiz olan müteveffa babasından yadigar kalmıştı. Baldırlarını sımsıkı saran siyah çakşırı da cübbesi kadar yeni görünüyordu. Hele o kırmızı pabuçları, Konstantiniye'nin Arnavut kaldırımı döşeli biçimsiz sokaklarında, 10 yıllarca değil de sanki bir acem halısı üzerinde birkaç adım yürünmüş gibi yepyeni ve gıcır gıcırdı. Çünkü katip üstüne başına iyi bakar, oraya buraya değip elbiseleri kirlenmesin diye azami dikkat sarf eder, uşağına elbiselerini her Allah'ın günü fırçalatıp pabuçlarını da gün aşırı badem yağıyla parlattırırdı. El tırnaklarını haftada 2, ayak tırnaklarını ise 6 günde bir kesip törpüleyen bu adam, aynı zamanda gemi hazinesinden de sorumlu olduğu için belinde daima 3 anahtar taşırdı. Titiz ve müşkülpesent bir tabiatı olmasının neticesinde 3 asma kilit vurulmuş hazine sandığını günde 2 kez açar ve dudaklarını kıpırdata kıpırdata altınları ve akçeleri sayardı. Hatta altınlar içinde şaibeli gördüğü bazılarını, kemerinde bir şişe içinde taşıdığı kezzapla bir mihenk taşında inceler, ayarının düşük olup olmadığına bile bakardı. Adamın kuşağında 3 anahtarın yanı sıra 3 de el kantarı vardı. Eğer deftere geçmesi gereken bir malzeme varsa, bunu her bir kantarla ayrı ayrı tarttıktan sonra hesap yapıp ortalamasını alır, bulduğu değeri dirhemine varıncaya kadar deftere işlerdi. Ancak ne yazıktır ki, titiz tabiatının bir sonucu olarak bu adamcağız daima kabız olurdu. Gedikliler ile paylaştığı kameradaki yatağını bir perde ile ayırmıştı. İşte sıkıştığı zaman tayfa gibi kalyonun baş üstüne gitmeyen bu adam, hacetini bu perde arkasında bir lazımlıkta giderirdi. Fakat bu konuda fazla başarılı olduğu söylenemezdi. Kabız olduğu için bazen gece yarısından imsak vaktine kadar lazımlıkta oturup sıza kaldığı da olmuştu. Arkadaşları duymasın diye ıkınıp ıhlamadığı için harcaması gereken gayret de neredeyse 2 kat olurdu. Ayrıca diğerlerinden farklı olarak taharetini Sintine'den getirilen taşlarla değil, içme suyu, sabun ve havluyla yapardı. Lazımlığı boşaltmaksa uşağının göreviydi. Bu uşak aynı zamanda gemi katibinin iç çamaşırlarını da 2 günde bir yıkayıp sakız gibi tertemiz yapar ve kolalardı. Ama efendisi zaten temiz olduğundan bu uşağın yıkamadığı halde yıkadım diyerek eski çamaşırını adama yutturduğu da görülmemiş değildi. Dahası Ahmet'in katibi hastalanmaktan da çok korkardı. Yıllar önce validesi ona ceryanda kalmamasını sıkı sıkıya tembih etmişti. Ne var ki Konstantiniyye'den ayrıldıktan daha 3-4 saat kadar sonra diğer gediklilerle kaldığı kamaranın iskele tarafındaki ahşap kaplamaların arasından rüzgar sızdığı için bir ara aksırıp tıksırmış, üşütür gibi olmuştu. Bu nedenle kalafatçının avucuna 3-5 akçe sıkıştırıp kaplama tahtalarının arasına üstüpü tıktırdı. Fakat onun bu titizliği özellikle ikinci vardiyanın neferleri tarafından pek hoş karşılanmadı. Çünkü rüzgar denizciler için bir nimetti ve gemide rüzgarla arası hoş olmayan birinin bulunması kullarına bu nimeti bahşeden Cenab-ı Hakk'ı gücendirebilirdi. Bununla birlikte bilindiği gibi o devirde yelkenlerden, serenlerden, halatlardan, kısacası geminin hareketli ve sabit donanımından sorumlu marineller, gabyarlar ve benzeri kişiler gerçekten de tuhaf şahıslardı. Başlarında kırmızı barata, sırtlarında ise salta dedikleri kollu birer cepken vardı. Ayaklarına birer yemeni geçiren pek azı dışında gemide yalın ayak dolaşan bu Ademoğulları, sadece böbreklerini ve bağırsaklarını üşütmekten korktukları için bellerine sarı kuşaklar dolarlardı. Çoğu kollarına, hatta bazıları yüzlerine, kalyon, yürek, top gibi şekillerle namlı fahişelerin ve mübarek dervişlerin adlarını dövdürmüştü. Denizcilerin oluşturduğu bu vardiyalar nöbetleşe çalışırlardı. Bir sevgili kadar bir düşman da insanı hayata bağladığı için olsa gerek, bu vardiyalar arasında daima bir husumet olurdu. Bunların baş kasaradaki yerleri bile belliydi. Kendilerine ait olan bölgede yabancı birinin bulunmasını sınır ihlali sayarlar, yumruklar sıkılır, defteri kebir açılır, kirli eller zuladaki bıçaklara uzanırdı. Her ne kadar pek uyulmasa da isyan tehlikesi nedeniyle tayfanın bıçak taşıması aslında yasak olduğundan, halat dikişi için kullandıkları sivri uçlu kavelaların da çekildiği görülmemiş değildi. Birinin ak dediğine diğerleri kara dediği için ikinci vardiyanın uğursuz bellediği gemi katibini birinci vardiyadakiler neredeyse bir evliya saydılar. En kıdemlileri olan pos bıyıklı bir porsunun dediğine göre rüzgar gemileri sadece limandan limana selametle götürmez, aynı zamanda bir fırtına kisvesine bürünü vererek onları batırırdı da. Kısacası rüzgar hiç de tekin sayılmazdı. Ahmat'ın Konstantiniyye'den ayrılışından sonra daha 6 saat bile geçmeden bu taifeden birkaçı izin alarak seyir güvertesine çıktı ve orada her biri gemi katibine saygılarını ve sadakatlerini sundu. Fakat bu adamcağız için tehlikeli bir durumdu. Çünkü bir vardiyanın dostluğunu kazanmak, diğerine düşman kesilip ona ilanı harp etmek demekti. Hal böyle olunca güvertede gezinirken böğrüne ya da kaba etlerine sivri uçlu bir cisim batırılabilir, gecenin zifiri karanlığında suratında bir yumruk patlayabilir, daha da kötüsü meçhul şahıslarca ansızın küpeşteden denize yallah edilebilirdi.